Ağustos böceğinden özür dilemek. Eğer çocuksanız insanlar size nasihat etmeye bayılırlar ve bu nasihatlerin belki en başında kitap okumanın teşviki gelir. Kitap okumanın öğrenme yolunda yürümek için bir şart olduğu iddia edilir. Ben insanların kitap okumalarının şart olduğunu düşünmüyorum. Kitap okumak bir ilgi meselesidir ve kitap okumaktan maksat öğrenmekse öğrenmenin tek bir yolu olduğunu iddia etmek büyük bir yanılgı olur. Tecrübe gibi acı bir öğrenme yolunu bir kenara ayırırsak, insanlar izledikleri filmlerden, yedikleri tartışmalardan, dinlediklerinden, gördüklerinden ya da daha kısa ifadeyle yaşadıkları hemen her şeyden bir şeyler öğrenir. Kitaplar ise size hazır gibi bilgi sunarak teorik dünyaya giriş yapmanıza yardımcı olur. Henüz okula gitmeden önce bile sürekli okuyan biri olarak söylemeliyim ki, kitap okumak bir alışkanlık da olabilir. Pekala, kitaplar size yanlış bilgi de öğretebilir. İşte bugün değineceğim asıl konu. Bir çocuğumun olmasının nasıl bir şey olacağını bilmeme rağmen hep çocuğum olsa hangi kitabı okutacağımı düşünmüşümdür. Ve elbette hangilerini okutmayacağımı da. Bir çocuğun okuması çok önemlidir. Çünkü bilinç altına yerleşen bilgiler onun karakterini ve düşünce dünyasını belirleyecektir. Tüm dünyanın yanılırken sadece bir kişinin doğru söyleyebileceğine inanan ve bu inanışının ispatı için sıkça Galileo örneğini veren biri olarak söylemeliyim ki, başta öğretmenler olmak üzere birçok kişinin tavsiye ettiği kitapların bazıları çocukları hiç de doğru yola götürmüyor. Peki doğru ile yanlışın muhakemesini yapıp yapamayacağı belirsiz bir çocuğa aba altından sopa gösterir gibi doğru ile karışık yanlışlıkları bilinç altına yerleştiren kitapları okutmak ne derece doğru? Ya da onlara kendi doğrularımızı dayatmaya hakkımız var mı? İnsanlar maalesef çocukların kendi doğrularını ve tanımlamalarını benimsemeleri beklemekte. Kanaatim odur ki bir çocuğun bir şeyi tanımlarken bunu ebeveynin dayattığı şekliyle değil, tamamen kendi öğrenimiyle yapma özgürlüğü bulunmalıdır. Bu konuda sıkça tekrar ettiğim bir örneği yeniden öne sürmek istiyorum. Bir çocuğa bir fil gösterip bunun bir fil olduğunu iri cüssesi ve hortumundan anlıyoruz demek yerine sadece bir fil gösterelim ve bırakalım kendi tanımlamalarını kendileri oluştursunlar. Emin olun onların tanımlamalarından bir fil hakkında öğrenebileceğimiz alternatif bilgiler çıkacaktır. Ancak kendi tanımlamalarını oluşturabilen çocuk alternatif bakış açısı geliştirebilir. Ağustos böceği ile karınca. Birçok kişi henüz çocukken La Fontaine'in Ağustos böceği ile karıncasını okumuş ve belki bugünün işini yarına bırakmamak, tembellik etmek yerine çok çalışmak gibi davranışları da ilk defa La Fontaine'den dinlemiştir. Bu davranışlar insanların nezdinde genelde doğru olarak kabul görürler. Ben bahsi geçen bu doğruların arasından La Fontaine'in gizlice bazı yanlışları beynimize sızdırdığına inanıyorum. İsterseniz bu masalı bir sonraki paragrafta yeniden gözden geçirelim. Ağustos böceği ile karıncanın da çıkarabilecek alternatif sonuçlar ya da daha yerinde ifadeye bilinç altımıza yerleştirecek bazı yanlışlar vardır. Mesela Ağustos böceği doğanın kendisine verdiği sorumluluğu keman çalmayı tercih ettiği için aç kalırken karınca yine doğanın kendisine verdiği sorumluluğu yapmakta, yani maddi kara dönük çalışmaktadır. Keman çalmak gibi sanatsal bir aktivite neden iş çerçevesinde değerlendirilmemektedir? Bu bilinçaltı değerlendirmesi nedeniyle bir çocuk ilgisi ve yeteneği olduğu halde aç kalma korkusuyla bu yeteneğinden vazgeçip başka bir işe yönelse acaba doğru olur mu? Kendi ilgi ve yeteneğini icra ederek kazanacağı manevi karı maddi kâra tercih eden mütevekkil Ağustos böceğini kaybedip doğasına uygun olarak materyalist bir tutum sergileyen karıncanın kazanması sebebiyle hiç kimse bir çocuktan yeteneklerine göre davranmasını beklememelidir. Kanaatimce manevi tatmin maddi tatminden daha ötedir. Karıncanın kısa vadede kara dönük çalışmadan edindiği kazancının maddi boyutundan öte manevi bir yönü de vardır. Her tamahkar müteşebbis gibi karınca da elde ettiği maddi birikimi seyrederek manevi bir tatmin yaşamaktadır. Burada şunu söylemeliyim ki, doğanın kendisine biçtiği sorumluluktan ya da başka bir deyişle mizacından ötürü kimse karıncayı suçlamazken, acaba neden yine mizacının gereğini yerine getiren ve kendi kemanıyla ifade eden ve belki bunu yaparken aynı zamanda keman çalmadaki marifetini de sergileyen Ağustos böceğini suçlamaktadır. La Fontaine neden Ağustos böceğini karıncanın kapısına muhtaç etmektedir? Oysa tarihte iş adamlarından çok sanatçılar bulunmaktadır ve hatta günümüzde birçok karınca Ağustos böceklerinin konserlerine sponsor olmaktadır. Bir taraf diğerine muhtaç olmamakta, iki taraf da karşılıklı olarak ihtiyacını gidermektedir. Materyalizmin zafere ulaşıp maneviyatın yayaklar altına alındığı Ağustos böceğiyle karınca hikayesine bu şekilde baktığımızda hala karıncadan yana taraf olabilecek miyiz? Bence burada karıncaya özenip onun gibi davranmak yerine yeteneklerimizi en üst dereceye sergileyip kendimizi en iyi ifade ettiğimiz işe yönelmeli. Kişileri yeteneklerinden ya da tercihlerinden ötürü kınamamalı ve belki de La Fontaine'in düştüğü hataya düşmemeliyiz. Burada kınanacak bir kimse varsa o da La Fontaine'dir.
Bu mesele üzerine iki saçlar ne der bilemiyorum ama La Fontaine gibi düşünmeye devam ettiğimiz sürece sanatın karın doyurmayacağı açıktır.